Iron 5, Bir Serçe Düştü, Wilbur Smith, Sayfa 39. Ortalık kararırken Fred Black ile Mark bahçedeki kuyunun kenarına oturmuş, ortaya bir şişe konyak koymuşlardı. Keskin, tokat gibi bir tadı vardı içkinin. İlk yudumdan sonra Mark bir daha bardağına elini uzatmadı. Gözleri içkinin etkisiyle daha şimdiden baykuş gibi bakmakta olan Fred, ''Evet, ben de sık sık düşündüm o konuyu.'' diyordu. ''Bizim Johnny çok severdi toprağını.'' ''Sana hiç satacağından söz etmiş miydi?'' ''Hiç etmemişti. Bana hep Johnny sonsuza dek orada kalacak gibi gelirdi. Alice'in yanı başına gömülmek istiyordu. Bunu çok istediğini biliyorum.'' ''Büyük babamı en son ne zaman gördün Fred amca?'' İhtiyar düşünceli bir tavırla kel kafasını kaşıdı. ''Dur bakayım, Chaka kapısına doğru Greylinglerle birlikte yola çıkmasından 2 hafta kadar önceydi sanıyorum. Ladyburg'a inmiş, mermi fişek falan almıştı. Bir gece burada oturduk, konuştuk.'' ''O zaman da sözünü etmedi mi Satman'ın?'' ''Hayır, tek kelime söylemedi.'' Mutfak kapısı birden açıldı, sarı bir ışık bahçeye döküldü. Hilda teyze onlara sesleniyordu. ''Yemek hazır, haydi gel artık Fred. O çocuğu da orada oyalayıp kötülükler öğreteyim deme. Şişeyi de sakın getirme eve, duyuyor musun?'' Fred yüzünü buruşturdu. Son 3 parmak içkiyi de bardağına boşalttı. Boş şişeye bakarak kafasını 2 yana salladı. ''Elveda eski dostum.'' deyip şişeyi yamaçtan aşağı savurdu. Bardağını dikerek bitirdi. Mark mutfak masasının başındaki kerevete oturmuş, sırtını duvara dayamıştı. Bir yanında Mary, öbür yanında koca memeli kız kardeşlerinden biri vardı. Hilda teyze Mark'ın tam karşısındaydı. Durmadan onun tabağına yiyecek dolduruyordu. ''Fred'in burada kendisine yardım edecek birine ihtiyacı var. Yaşlanıyor artık ama kendisi farkında değil budala.'' Mark başını evet anlamında salladı. Ağzı dolu olduğundan yanıt veremiyordu. Mary onun üzerinden uzanıp fırından yeni çıkmış sıcak ekmeklerden biraz daha aldı. Koca memeleri Mark'a dayandı, delikanlı boğulur gibi oldu. ''Kızların iyi yetişmiş delikanlılarla tanışma şansı pek yok. Burada çiftlikte tıkılıp kaldılar.'' Mary oturduğu yerde kıpırdandı. Oyluğu Mark'ınkine sımsıkı yaslandı. Fred masanın başındaki yerinden dili dolaşarak, ''Çocuğu rahat bırak Hilda.'' dedi. ''Ne hesapçı kadınsın.'' ''Mary, Mark'ın patateslerinin üzerine biraz daha sos koy.'' Kız sosu koydu. Koyarken dengesini ayarlayıp bir elini de Mark'ın bacağına dayadı. ''Ye haydi Mary, sana özel bir de sütlü tatlı yaptı.'' Mary'nin eli hala Mark'ın bacağındaydı. Şimdi de yavaş fakat amaçlı biçimde daha yukarılara doğru kayıyordu. Birden Mark'ın bütün dikkati o el üzerinde toplandı. Ağzındaki lokma sıcak külden farksız oldu. ''Biraz daha sebze Mark.'' Hilda teyzenin sesi ilgi doluydu. Mark başını zayıf bir biçimde 2 yana salladı. Masanın altında olup bitenlere inanamıyordu. Hem de Mary'nin annesinin gözü önünde. İçinden bir panik duygusu kabardı. ''Duydun mu Mark?'' ''Evet, ah hem de nasıl?'' dedi Mark hevesle. Mary'nin elini tutup kendinden uzaklaştırmaya çalıştı. Ama kız da iri yapılı, güçlü kuvvetli kızdı. Kolay savuşturulacak gibi değildi.
''Mark'ın tabağını alıver Mary yavrum. Sonra da ona senin o tatlıdan ver.''
Mary sanki duymuyordu. Kafası kendi tabağına doğru eğikti. Yanakları kırmızı kırmızı parlıyor, dudakları hafifçe titriyordu. Mark onun yanında eğilip bükülmekte kıvranıp durmaktaydı.
''Mary, ne oluyor sana ha kızım?''
Annesi kaşlarını tedirgin tedirgin çattı. ''Beni duymuyor musun yavrum?''
''Evet anne, duyuyorum.''
Kız sonunda içini çekip yerinden kalktı. 2 eliyle Mark'ın tabağına uzandı. Mark arkasına yaslandı, rahatlamıştı. Bütün gün süren yürüyüşe bir de sonraki heyecanlar eklenince Mark çok yorulmuştu. Yatar yatmaz uyudu. Ama rüyalarla dolu, rahatsız bir uyku oldu bu. Doğa dışı garip ışıklarla dolu, sisli bir yerde karanlık bir gölgeyi kovalıyordu rüyasında. Ama bacakları çok ağır hareket ediyordu. Sanki yapışkan reçine içinde yürüyormuş gibi. Her adım korkunç bir çaba gerektiriyordu. Önünde sisler arasında yürümekte olan gölgenin bir ihtiyar adam olduğunu biliyordu. Ona seslenmek istediğinde ağzını açıyor ama ses çıkaramıyordu. Birden gölgenin sırtında küçük kırmızı bir delik belirdi. O delikten kanlar fışkırmaya başladı. Sonra gölge yüzünü ona çevirdi. Mark bir an ihtiyarın yüzüne baktı. Zeki ela gözler ona koca bıyıkların üzerinden gülümsedi. Derken surat bal mumu gibi eriyip akmaya başladı. Alçıdan bir heykelin yüzü oldu. Çok güzel bir yüzdü, suyun altında gibiydi. O genç Alman'ın yüzüydü bu. Mark bir çığlık atıp elleriyle yüzünü kapattı. Karanlıkta hıçkırırken yeni bir duygu daha algıladı. Yavaş kurnaz bir okşamaydı bu. Hıçkırıkları boğazında dondu, kendini bir duyunun hazzına teslim etti. Arkasından ne geleceğini biliyordu. Yalnız gecelerde öyle çok yaşamıştı ki bunu, artık alışmış hoşlanır olmuştu. Yavaş yavaş uykunun derinliklerinden yüze doğru yükseldi. Çok alçak bir ses eklendi bilincine, fısıldayan yumuşacık bir ses. ''Yok bir şey, sakin ol, bir şey yok. Bak geçti, her şey düzelecek. O korkunç sesi çıkarma artık.'' Mark ağır ağır ayıldı. Uzun süre denine değen sıcacık etin gerçek olduğunu anlayamadı. Tam üzerinde ağır beyaz memeler kendi göğsüne doğru sallanıyordu. Bembeyaz bir ten ay ışığında parlamaktaydı. Her şey düzelecek diye fısıldadı aynı ses boğuk boğuk. Mary, Mark bu adı boğulur gibi söylemişti. Doğrulup oturmaya çalıştı. Ama kız onu tüm ağırlığıyla tekrar itip yatırdı. Delisin sen. Mark mücadele etmeye çalıştı. Bu kez onun dudakları onunkilere kapandı. Islak ve sıcak. Mark'ın mücadelesi bu yeni şokun etkisiyle yine zayıfladı. Tüm duyularının girdaba kapılmış gibi dönüp durduğunu hissetti. İçinden kabaran telaşa bir de kadınlarla ilgili duydukları eklenmekteydi. Tugay'daki papazdan dinlediği o korkunç şeyler, Fransa'dayken de Londra'dayken de kendisine kapı eşiklerinden işaret edip duran kadınlara hiç yanaşmamasına yol açan o sözler. Papaz onlara kadınlarla yasa dışı ilişkilerden çıkabilecek iki kötü sonucu anlatmıştı. Ya tedavisi imkansız bir hastalık gelir, insanın eti parça parça çürür, sonunda deliliğe yol açardı ya da ortaya babasız bir çocuk çıkardı. İnsanın onurunu lekeleyen bir piç. Bu tehditler onun dayanabileceği şeyler değildi. Mark ağzını kızın o emen aç dudaklarından kurtardı. ''Tanrım'' diye fısıldadı. ''Çocuğun olur sonra.'' ''Ziyanı yok aptal, evleniriz.'' Kızın boğuk sesi neşeliydi. Mark bu sözün şaşkınlığıyla savaşırken o tekrar kıpırdadı. Bir dizini Mark'a dayayıp onu yattığı yere çiviledi. Kendi ağırlığını yastık gibi onun üzerine verdi. Uzun parlak saçlarını onun tenine döktü. ''Olmaz.'' Mark onun altından kurtulmak için savaştı. Olmaz delilik bu, ben evlenmek istemiyorum. Evet işte, ah evet. Mark bir an bu yeni duygunun etkisiyle felce uğramış gibi oldu. Sonra olanca gücüyle silkinip kızı üzerinden yuvarladı. Kız yana doğru düştü. Elleri Mark'ın omuzlarına sarıldı, sonra yataktan aşağıya yuvarlandı. Yıkanma leğeni devrildi, kızın o koca ağırlığıyla gümbürdeyen tahtaların sesi uyku halindeki evin içinde yankılandı. Bir an yankılar dinip sessizlik oldu, sonra yatak odasından ve kızların odasından bağırtılar yükseldi. ''Ne oluyor?'' diye kükredi Fred Black yatak odasında. ''Evde biri var. Yakala onu Fred. Yatıp durma orada öyle.''
''Tüfeğim nerede benim?''
''İmdat baba, imdat.'' Mary bir sıçrayışta yerinden kalktı, geceliğini sandalyenin üzerinden kaptığı gibi kafasından geçirdi. Mary, Mark doğrulup oturdu. Onu anlatmak istiyor, papazın söylediklerini bir bir açıklamak, kendinin haklı olduğunu göstermek için can atıyordu. Ona doğru eğildiği zaman ayın solgun ışığında bile kızın yüzündeki öfkeyi fark etti. Mary, tokattan kaçınmaya fırsat bulamadı. Tokat kolun olanca gücüyle geldi. Kafasının yan tarafına indi, dişlerini titretti, görüşünü bulandırdı. Güçlü kuvvetli kızdı doğrusu. Mark kendini toparladığında o çoktan gitmişti. Ama delikanlının kulağında hala bin arı bir ağızdan vızıldayıp durmaktaydı. Tozlu bir Daimler kamyonet Mark'ın yürümekte olduğu yol üzerinde yavaşlayıp ona yanaştı. Ön kanepede orta yaşlı bir adamla karısı vardı. Adam Mark'a seslendi.
''Ne tarafa gidiyorsun evlat?''
''Ladyburg'a efendim.''
''Atla arkaya öyleyse.''
Mark yolun son 20 milini mısır çuvalları üzerinde oturarak, yanında tavuklar gıdaklaşarak rüzgar saçlarını uçurarak aldı. Babun Nehri üzerindeki köprüyü tıngırdatarak geçtiler. Mark her şeyin ne kadar çok değiştiğine şaşıp kalıyordu. Ladyburg artık kasaba değil, kent olmuştu. Genişlemiş, genişlemiş, ta nehrin kıyısına dayanmıştı. Yan tarafta bir düzine lokomotifin kereste yüklü vagonları çekip durduğu görülüyordu. Beri yanda da yeni fabrikanın ürünleri olan çuvallanmış şekerler göze çarpmaktaydı. Fabrikanın kendisi de kentin ilerlemesinin bir anıtı gibiydi. Çelikten dev bir yapı, koca kazanlar, duman, buhar. Mark rüzgarın getirdiği kokuyu duyunca burnunu buruşturdu. Sonra kentin ana yolunun ilerisine doğru dehşetle baktı. En azından bir düzine yeni bina vardı bu yolun üstünde. Oymalı süslü cepheleri, kapılarında renkli camları, tabelada sahibinin adı. Ama bunların hepsi dört katlı dev bir binanın yanında sönük kalmaktaydı. Bu bina düğün pastası gibi pek süslü püslüydü. Kapısındaki tabela Ladybrook Çiftçiler Bankası adını gururla çevreye duyuruyordu. Daimler'in şoförü arabayı o kaldırıma yanaştırdı, Mark'ı indirdi, ona neşeyle el sallayıp uzaklaştı. At arabalarının arasına en az bir düzine kadar da motorlu araç park edilmişti. Sokakta yürümekte olan insanlar iyi giyinmiş, neşeli görünüşlü kimselerdi. Belli ki varlıklı bir toplumun üyeleriydi hepsi. Mark bir ikisini eski günlerden tanıyordu. Ana yolda heybesini sırtına vurmuş yürürken ikide bir onları selamlamak üzere durdu. Her seferinde bir anlık şaşkınlıktan sonra tanıyorlardı onu. Arkasından da ama Mark biz seni Fransa'da öldürüldü sanıyorduk diyorlardı. Gazete bile yazmıştı. Tapu dairesi adliye binasının arkasındaki labirent gibi örülmüş hükümet dairelerinin arasındaydı. Andersland'dan buraya onca yolu gelinceye kadar Mark'ın düşünmeye bol bol zamanı olmuştu. Ne yapacağını da bunu hangi sıraya göre yapacağını da çok iyi biliyordu. Ön büroda kenarında tahta bir tezgah bulunan sevimsiz, ufacık, sıkışık bir oda vardı. Tezgahın gerisinde madeni çerçeveli miyop gözlüğü takmış yaşlı bir memur durmaktaydı. Alnındaki ışığa karşı yeşil bir siperlik yukarıya doğru kaldırılmıştı. Siyah alpaka ceketi kolunda kolluklarıyla kocaman yaşlı bir kargayı andırıyordu. Burnu gaga gibiydi, önünde bir yığın evrak vardı. Birkaç dakika boyunca çalışmasını sürdürdü. Mark sesini çıkarmadı. Bu arada duvarlara asılmış duyuruları okudu. Sonunda memur insanoğlunun kaderini değiştirecek önemli işi yarıda kesmiş gibi bezgin bir ifadeyle kafasını kaldırdı. Bir arazi tapusunun durumuna bakmak istiyorum lütfen. Ladybrook bölümünde Erf No. 42 kısım A1 numarasıyla kayıtlı Andersland adıyla bilinen çiftlik. Mülkiyet devri 1 Haziran 1919 günü yapılmış. Çiftlik Ladybrook Emlak Limited şirketine devredilmiştir. Tapu baş yetkilisinin huzurunda Dennis Patterson gelmiş, kendisinin Ladybrook yetkili sulh yargıcı olduğunu, 12 Mayıs 1919 tarihinde arazinin Bay Joan Archibald Anders tarafından satış yoluyla söz konusu şirkete devredildiğine tanıklık ettiğini ve... Mark bir sonraki belgeyi çevirdi. Gayrimenkul satış anlaşması. Bu belgede kısaca satıcı olarak adlandırılacak olan John Archibald Anders ile alıcı olarak adlandırılacak Ladybrook Emlak Limited arasında imzalanmış iş bu anlaşmaya göre Andersland adıyla bilinen çiftlik içindeki tüm binaları, ekili ürünü, hayvan ürünleriyle birlikte 3000 İngiliz lirası karşılığında... Nokta nokta nokta. İmzalar: John Archibald Anders, imza işareti X. Ladybrook Emlak Limited adına Dirk Courtney, müdür, tanık olarak. Peter Anders Grayling, Cornelius Johannes Grayling. Mark bu iki adı görünce kaşlarını çattı. Piet Grayling'le oğlu bu anlaşmaya tanıklık ettikten çok kısa bir süre sonra ihtiyarla birlikte Çaka kapısına gitmişler, birkaç gün sonra da orada onun ölüsünü bulup gömüvermişlerdi. Hukuk yetkilisi Dennis Patterson önünde aşağıda imzası bulunan ben, John Archibald Anders, satış konusunda Bay Patterson'a yetki vermiş bulunmakta ve... Nokta nokta nokta. İmza John Archibald Anders, imza işareti X. Tanık olarak Peter Anders Grayling, Cornelius Johannes Grayling. Mark resmi belgeye üzerindeki yaldızlı damga mühürlere, köşesinden sallanan kırmızı ipek kurdurelere kazık gibi baktı. Defterini çıkarıp bu alışverişte adı geçen tüm kişilerin adlarını dikkatle not etti. İşini bitirdiği zaman onu kıskanç bakışlarla izlemekte olan yaşlı memur değerli dosyasını geri aldı, 5 şilinlik tetkik ücreti makbuzunu isteksiz bir tavırla uzattı. Ticaret sicil dairesi de aynı dar sokağın tam karşı kaldırımındaydı. Mark orada daha değişik bir hava içinde karşılandı. Bu karanlık mağaranın koruyucusu genç bir kadındı. Kumru rengini andırır gri bir ceketle epey uzun bir etek giymişti. Bu kılığı canlı gözleri ve hayat dolu havasıyla çelişki oluşturuyordu. Küçük güzel yüzü, çilli kalkık burnu, daha Mark kapıdan girerken beğeni dolu bir gülümsemeyle aydınlandı. Birkaç dakika içinde de genç kadın ona Ladybrook Emlak Limited ile ilgili belgeleri çıkarmış yardımcı oluyordu. ''Burada mı oturuyorsunuz?'' diye sordu kız bir ara. ''Sizi daha önce görmedim.'' ''Hayır, burada oturmuyorum.'' Mark bezgin bir sesle başını kağıtlardan kaldırmaksızın yanıt vermişti. Son kez bir genç kızla karşılaşması aklından çıkmamıştı henüz. ''Şansınız var.'' dedi kız. İçini çekti. ''Burası öyle sıkıcı bir yerdir ki akşam oldu mu yapacak şey bulamazsınız.'' Umutla bekledi ama sessizlik uzadı gitti. Ladybrook Emlak'ın baş yöneticileri Bay Dirk Courtney ile Bay Ronald Beresford Pye olarak gözüküyordu. Ama her ikisi de şirket sermayesinde yalnızca birer hisseye sahipti. Yeni yönetim kurulu üyeliğine hak kazanacak kadar. Geri kalan 999.198 adet ödenmiş beşer şilinlik hisse Ladybrook Çiftçiler Bankası'na aitti. ''Çok teşekkür ederim.'' dedi Mark dosyayı genç kıza uzatarak. ''Şimdi de Ladybrook Çiftçiler Bankası'nın dosyasına bakabilir miyim lütfen?'' Kız dosyayı hemen getirdi. Ladybrook Çiftçiler Bankası'nın 1 milyon adet birer sterlinlik hissesi 3 kişinin malıydı ve bunların 3'ü de yönetim kurulu üyeleriydi. Dirk Courtney 600 bin ödenmiş hisse, Ronald Beresford Pye 200 bin ödenmiş hisse, Dennis Peterson 200 bin ödenmiş hisse... Mark yine kaşlarını çattı. Bu ağ pek dolaşıktı. Ayrıca çok da dikkatle örülmüştü. Aynı isimler her adımda ortaya çıkıyordu. Bu isimleri defterine not etti. ''Benim adım Marion. Sizinki ne?'' ''Mark.'' ''Mark ha? Bu güçlü ve romantik bir isim. Jules Cesar'ı okumuş muydunuz?'' ''Mark Anthony çok güçlü ve romantik bir tipti.'' ''Evet.'' diye ona katıldı Mark. ''Öyleydi. Tetkik ücreti olarak size borcum ne kadar?'' ''O konuyu unutalım.'' ''Yo, yapmayın lütfen, ödemek istiyorum.'' ''Pekala öyleyse, madem ki istiyorsunuz.'' Mark kapıdan çıkarken durakladı. ''Teşekkür ederim.'' dedi utangaç bir sesle. ''Çok nazik davrandınız.'' ''Benim için bir zevkti. Başka bir şey gerekirse... adımı da biliyorsunuz, beni nerede bulacağınızı da.'' Sonra birden hiç nedensiz kıpkırmızı kesildi. Bu durumu saklamak için başını dosyalara doğru çevirdi. Tekrar baktığında Mark gitmişti. Kız içini çekerek dosyaları kaldırıp bağrına bastı. Mark ihtiyarın araziyle ilgili satış hesaplarına ait dosyayı adliye binasında 100 sterlinden düşük fiyatlı araziler diye küçümseyici bir adla sınıflandırılmış bölümde buldu. Hesabın alacak tarafında 2 tüfekle bir tabanca, 4 öküz, bir at arabası vardı. Açık arttırmayla satılmışlar, 84 sterlin 16 şilin para getirmişlerdi. Borç tarafındaysa Dennis Peterson'a ödenmesi gereken harçlar ve komisyonlar gözüküyordu. Arazinin devir giderleri de oradaydı. Toplam olarak 127 sterline varıyordu. Açık vermekteydi bu hesap. Arazinin durumu bağlanmıştı artık. John Archibald Anders yoktu. Geriye tek kuruş bırakmamıştı. Anders Land'ı satarken aldığı 3000 sterlin bile görünürlerde yoktu. Mark heybesini tekrar sırtına vurdu. Parlak öğleden sonra güneşinin altına çıktı. Ana yolda bir arazöz ağır ağır ilerliyordu. 2 öküz çekmekteydi arabayı. Arka taraftaki fıskiyeler sokağa ince bir su tabakası püskürtüyor, tozları yatıştırmaya çalışıyordu. Mark durakladı, ıslak toprak kokusunu burnuna çekti. Karşı kaldırımdaki Ladybrook Çiftçiler Bankası binasına baktı. Bir an aklından o binaya girmek, o adamlara ihtiyarın neden fikrini değiştirip Anders Land'ı sattığını, orada gömülme isteğinden niçin vazgeçtiğini, paraların ona nasıl ödendiğini, ihtiyarın o parayı ne yaptığını sormak geldi. Ama bu fikirden çabucak vazgeçti. Bu binada çalışan insanlar başka tür insanlardı. Okuma yazma bilmeyen bir çiftçinin meteliksiz torunu oraya girip de onlara soru soramazdı. Sınıflar vardı toplumda. Görünmeyen engeller vardı. İnsan bu engelleri aşamazdı. Üniversite diploması da olsa, kahramanlık madalyası da olsa yine de aşamazdı. O bina servetin, kudretin, nüfuzun bir anıtıydı. Orada dev gibi, tanrı gibi insanlar üstlenmişti. Mark Anders gibi adamlar oraya girip de önemsiz bir ihtiyarla ilgili saçma sapan sorular soramazdı. Mark kendi kendine 100 sterlini geçmeyen araziler diye fısıldadı. Çimenlerin üzerinden tren istasyonuna doğru yürüdü.
Evet dedi istasyon görevlisi. Piet Grayling ana hattı lokomotif makinistiydi.
Oğlu da kömür atardı kazana. Ama birkaç ay önce işten çıkmışlardı. 1919'da ikisi birden. Adam düşünceli bir tavırla çenesini kaşıdı.
Ya nereye gittiklerini bilmiyorum. Herhalde onlardan kurtulduğuma biraz fazla sevinmiş olmalıyım. Ha tamam şimdi hatırladım. Oğlu bir ara Rodezia'ya gidiyoruz diye bir laf etmişti. Orada çiftlik mi alacaklardı ne? Neyle alacaklarmış orasını da Tanrı bilir. Hayal peşinde bunlar. Herhalde makinist maaşıyla ateşçi maaşını biriktirip alamazlar.
4. ayrımın sonu. Sayfa 48.